Ayrım 25.
Cumhuriyet döneminde Türkçe. Dipnot 1998. Cumhuriyetin 4 dönemi. İster dış siyaset, iktisat, sanayileşme, ulaştırma olsun, ister eğitim, kültür, dışa tanıtım ve gezim, turizm, siyasetleri ve Türk tarihi ve Türk dili ile ilgili çalışmalar, 75 yıllık cumhuriyetimizde 4 ayrı dönem gözlüyoruz. Birinci dönem 1923-1938, ikinci dönem 1939-1950, üçüncü dönem 1951-1980, dördüncü dönem 1981'den bugüne. Birinci dönem 1923-1938 Atatürk dönemi, Türk kimliği ve Türkçe. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni Türk kalarak çağdaşlaşmak ve Türkçülük esaslarına göre kurdu. Ziya Gökalp de Türk harsı, kültürü, Batı medeniyeti demişti. O devirde Batı'dan kasıt çağdaş, ileri bilim ve teknikti. Çünkü şimdiki gibi mesela Japonya ve Doğu henüz Batı kadar ilerlemiş değildi. Batı ise bugünlerde olduğu gibi gerilemeye başlamamıştı. İlginçtir ki Osmanlı Türk Devleti'nin bazı şaibeli ileri gelenleri yukarıdaki esasların tam tersine bir batılılaşma siyasetiyle Tanzimat hareketini yapmış, Sultan Abdülhamit Han siyaseti ve bazı ciğerli aydınların mesela tıbbiyede ve mektebi mühendishanede etkinlikleri hariç herhalde onun içinde faydadan çok zararla defterini kapatmıştır. Halbuki bizdekinden 29 sene sonra başlayan Meiji Tanzimatı'nda Japonya, Japon harsı, Batı tekniği ilkesini benimsediği için başarıdan başarıya koştu. Bütün dünya milletlerinin karşısında saygınlık kazandı. Evet, çünkü insanoğlunun tabiatı böyle. Bir insan kendi kimliğine sahip çıkarsa, haysiyet ve vakareti varsa ona saygı gösterirler. Başkasına yaltaklanan, kendini aşağı gören, haysiyeti yıpranmış zavallılara ise kimse itibar etmez. Milletler içinde bu böyledir. 10 bin yıllık tarihinde Türk milletleri zaman zaman büyük dalgalanmalar geçirmişlerdir. Tabii öyle olacak. O kavimler ki 3 kıtada cirit atmış, yeni yeni rekabetler, hasımlar, değişik harç ve medeniyetlerle karşı karşıya gelmişlerdir. Her defasında önce bir bocalama, kendi kendini ayarlama dönemi geçirilmesi olağan ama her defasında Türk kendini yenilemiş, yeni bir güç kaynağı haline gelmiştir. Son dönemlerde her yerdeki Türkler, Doğu Türkleri, Avrasya Türkleri de diyebiliriz, Rusya ve Çin karşısında, Batı Türkleri ise önce Avrupa, sonra Amerika ve şimdi de İsrail karşısında tarihlerinin en büyük bocalama devrini yaşamaktadırlar. Ama bu da geçecek ve gene toparlanacağız. 40 yıl önce Türkiye'de halktan, köyden herhangi birine sorsanız Türk ve Müslümanı birbirine eşitlerdi. Şimdi ise bazıları bu iki kavramı birbirine çelişkili zannetmeye başlamış, daha doğrusu herhalde ustalıklı dış kültür mühendisliklerinin marifetiyle öyle zannettirilmiş. O halde hayret ki tekrar sormak gerekiyor, Türk kimdir? Benim cevabım şöyle. Türk, her şeyden önce dili Türkçe olandır. Bir insanın dili ne kadar Türkçe ise onu o kadar Türk saymalıyız. Dili evinde, işinde, sokakta, mesleğinde, eğitiminde Türkçe mi değil mi? Ne kadar Türkçe? Herhalde binlerce yıl üç kıtada cirit atmış, elbette gittiği yerlerdeki halkla da az veya çok karışmış ama kimliğini kaybetmemiş, kendini Türk saymışların soyunu, sopunu, ırkını karıştıracak değiliz. Tam Asya tipi Türk de var, Avrupalıya, Orta Doğulu'ya benzeyeni de. Hangi millete baksanız bu böyle. Kendini saf, Aryan sayan bir Alman'ı da kurcalasanız içinden en azından %30 Kelt ya da Hun yani Türk çıkar. Yabancı bir ülkede dolaşırken rastladığımız birinin Türk olduğunu nereden anlıyorsunuz? Önce Türkçe konuşmasından. Ama sonra bir de kendini Türk sayıp saymadığından ve hissiyatından. O halde matematiksel tabiriyle Türk olmanın gerek şartı dilinin Türkçe olması. Kişilikte yeter şartların oluşması da Türkçeye bağlı. Kişiliği oluşturan aile, eğitim, meslek etkinliklerinin Türkçe olmasına bağlı. Peki Atatürk ne mutlu Türk'üm diyene derken Türk'ten kimi kastetmiş? Ha, meğer bu sözün bir diğer yarısı daha varmış. Demiş ki, Türk demek Türkçe demektir. Ne mutlu Türk'üm diyene. İşte onun için Cumhuriyet'in birinci döneminde Atatürk Türk Dil Kurumu'nu kurdu. Yukarıdaki esasları sağlamak için eğitimin her dalda Türkçe olması üzerinde ısrarla durdu. Atatürk özellikle fen, matematik terimlerinin Türkçe olması için bizzat çalıştı. Türkçenin her konudaki yeni kavramlara karşılık türetecek yetenekte matematik gibi keskin kuralları var. Atatürk'ün birinci dönemde verdiği örneklerden, ikinci ve üçüncü dönemde de Türk Dil Kurumu her bilim ve meslek dalı için Türkçe köklerden, Türkçe takı veya kurallarıyla yeni terimler türetip türettirmeye ve terim sözlükleri, ayrıca halk dilinden ve Türkçenin lehçelerinden tarama, derleme sözlükleri yayınlamaya devam etti. O ara ben de naçizane fizik, kimya, matematik ana terimlerini hazırlayıp fiziksel kimya terimleri sözlüğünü yayınladım. Türk Dil Kurumu Ankara 1978. İkinci, üçüncü ve dördüncü dönemlerde neler olduğuna göz atarken ve Türk ile Türkçe bağıntısından sonra bir de Türkçeden ne kastetmeli ona bakalım. Hangi Türkçe? İkinci, üçüncü ve dördüncü dönemler. Dili iki boyutlu gibi düşünebiliriz. Birincisi matematiksel boyut. Nesnelere ve fiillere verilen isimler bir dilden başka bir dildekine değiştirildiğinde fazla bir kayıp olmayabilir. Bir denklemdeki A'yı B ile değiştirdiğinizde denklemin içeriğinin değişmeyeceği gibi. İkinci boyut ise çağrışımlar boyutu. Adeta her kelimenin üstünde bir çağrışım bulutu var. Şu cam bardağı Türkçe bardak, İngilizce glass diyebilirsiniz. Aynı nesne tanımlanmış olur. Ancak Türkçe bardak bana bir Karacaoğlan şiirini Elif'in elinde bardak, yeşil başlı gövel ördek çağrıştırır. İngilizce ise glass viski içmeyi çağrıştırabilir. İşte bu çağrışım bulutları dilden dile, kültürden kültüre değişir. Dil, bir milletin anılarının yani tarihinin, kültür birikiminin ve de ortak hissiyatının depolandığı unsurdur. Dil gönlü yüzdüren gemidir. Toplumun, milletin gönlünü ise hars, kültür diyoruz. Demek ki toplumun kültürünü yüzdüren gemi gene dil. Dil olmazsa kültür olmaz. Kültür olmazsa kimlik, kimlik olmazsa haysiyet, onur olmaz. O halde Türk devletinin birinci görevi Türk adını, varlığını, kimliğini korumak, tarihten silinmesini önlemek olacağına göre Türk devletinin başta gelen işi, milli savunma görevi, Türk dilini yaşatmak, gelişmesine destek olmak, onun içinde eğitimini Türkçe yapmak, her dalda, edebiyatta, bilim ve teknikte Türkçe telif ve tercüme eserleri teşvik etmek olmalıdır. Son yıllarda bu görevin yerine getirildiğini düşünmek mümkün mü? O boşlukta birileri belli ki sistemli bir şekilde 1953'ten beri peyderpey adeta Türkçeyi yok etmeye, eğitim, bilim, teknik, araştırma, hatta neredeyse edebiyat dili olmaktan çıkarmaya çalışıyor. Küreselleşen dünyada herkes kendi diline daha fazla ağırlık vermeye başlamışken, birçok dilin önemi artar, İngilizcenin önemi azalırken, bilgisayarlarda hatta PC için 33 dili birbirine tercüme eden yazılımlar, bilgisayar programları $70 satılırken Türkiye'de ne oluyor? Hiçbir ülkede benzeri görülmedik bir şekilde Türkiye'nin her ferdi, çoluk çocuk, doçenti, asistanı, milletvekili, kaymakamı işi gücü bıraktırılıp İngilizce kursuna tabi tutuluyor. terfi için, işe almak için kimsenin meslek bilgisine, Türkçe yeteneğine bakılmıyor, sadece İngilizce sınavına sokuluyor. Adeta Türkiye Cumhuriyeti'nin dilini İngilizce yapmak hazırlığı gibi yoğun, son birkaç yıldır gittikçe hızlanan bir faaliyet var. Milli eğitimin adı hala milli olmasına rağmen eğitim dili Türkçe olan, yani derslerin Türkçe olarak verildiği hiçbir okul bırakılmıyor. Halbuki 1954'e kadar eğitim dili İngilizce olan hiçbir Türk okulu yoktu. Dünyada böyle bir yabancı dil öğretme yönteminin bulunmadığını, gereken yabancı dili gerektiği kadar öğrenmenin doğru yollarını önceki yazılarımızda uzun uzun anlatmıştık. Bu korkunç kültürel soykırım etkinliği dolu düzgün gide dursun, Türkçeyi sevenlerin bile bir kısmı edebiyat ve dil konularında mevki sahibi olanlar ve söz sahibi olabileceklerin pek çoğu sessiz duruyor. Veya 50 yıl sonra hala kelime mi, sözcük mü kavgasıyla iştigal ediyorlar. Halbuki şimdi ülkesini, milletini, Türkçeyi sevenlerin birleşme ve tek vücut olarak savunmaya ve kurtuluşa doğru koşma zamanıdır. Bunu sağlamada hangi Türkçe sorusuna verilecek bireşim cevap daha da bir önem kazanıyor. Cumhuriyet kurulduğunda Türkçenin durumuna bir göz atalım. Osmanlı Türkiye'sinde yeni bilim, teknik ve tıp terimleri meslek erbabınca Arapça, Farsça kök ve kuralları ile türetiliyordu. Bu terimler başka Müslüman ülkelere de geçiyordu. İngilizce'de de terimler Latince, biraz da eski Grekçe'den türetilir. Ancak İngilizcenin başka seçeneği, kendi kuralları hemen hemen yoktur. Sadece 400 yıl kadarlık bir mazisi olan 5 dilin kırması uyduruk, İngilizcenin sokak dilinin bile %60'ı Latince. Roma İmparatorluğu bilinçli bir şekilde bugünkü Fransa'nın, İspanya'nın, Romanya'nın dillerini toptan Latinleştirdi. Hadrian duvarına kadar işgal edilebilmiş İngiltere'nin ise kısmen Latinleşti. Geri kalanının da çoğu 1066 Norman istilasıyla Fransızlaştı. Uzmanlara göre İngilizce'de bugün gerçek öz İngilizce sözcüklerin sayısı sadece %15. Böyle bir dil için 10 bin yıllık 250 milyonun dili, dil bilimcileri şaşırtacak keskinlik veya yetenekteki bir dil Türkçe feda edilebilir mi? Türkçenin terim türetme yetenekleri ise her dilden fazla. Hem de yeni türetilen Türkçe sözlerden halk bile bir şeyler anlayabiliyor. Amerikancı da mümkün değil. Onun için Atatürk, bilimsel terimlerin türetilmesinde Arapça ve Farsça kurallarını değil, Türkçeyi esas aldı. Bin yıllık İslami tarihimizde halk Türkçesine bile doğal olarak bazı Arapça, Farsça kökenli kelimeler girmişti. Ama unutmayalım, bu etkileşim karşılıklı. Arapça ve Farsça'da da Türkçeden geçmiş binlerce kelime var. Türkçedeki bu kelimeler artık bir İslami kültür oluşturan Azerbaycan, İran, Türkistan, hatta Kuzey Hindistan'da kullanılıyordu. Cumhuriyetin ikinci ve üçüncü dönemlerinde artık iyice ve yaygınca Türkçeleşmiş böyle birçok kelime de tasfiye edilip yerine daha öz Türkçeleri konmaya çalışıldı. Halbuki bu Türkçe sözcükler mevcut eskilerine ilaveten alınmalıydı. Her dilde yakın anlama gelen sözcük kümeleri bulunur. Bu eş isimliler sinonim arasında zamanla anlam kaymaları ve ufak farklılaşmalar meydana gelir. Bunlar dile zenginlik katar. Öyle olacağına ki sonradan, yani şimdilerde epey oluyor, ortaya dili bilim ve teknikte genişletmek yerine tasfiyecilik olayı ve bunun bağnazları çıktı. Birçok edebiyatçımız haklı olarak bu olaya büyük tepki gösterdiler. Hissediyorlardı ki tasfiyecilerin asıl derdi öz Türkçe merakları değil, İslam ve Osmanlı düşmanlığı. Tasfiyeciliğe tepki gösteren muhafazakarlar diğer Türk-İslam ülkeleriyle ortak kelimelerimizin yok edilmesinden de haklı olarak yakınıyorlardı. Ancak maalesef bu sefer onlar da tek taraflı düşünür oldular. Tasfiyecilik karşısındaki üzüntüleri öz Türkçe düşmanlığına dönüştü. 1960'dan sonra da Amerika'nın kasten yarattığı suni sağ-sol bölünmesiyle tasfiyeciliğe karşı Osmanlıcacılık, öz Türkçe çekişmesi sağ sol kavgası, hatta kişisel husumetlerle karıştı. Arada olan Türkçe'ye oluyor, nesiller birbirini anlamaz, geçmişini okuyamaz hale gelirken, öz Türkçe'ye karşıtlık, bilimsel terimlerin ve Türkçe bilim dilinin gelişmesini engelliyor, bir yandan da sinsi bir görünmez el, okullarından Türkçe ile eğitimi, hatta Türk edebiyatı derslerini kaldırıyor, yerine İngilizceyi sokuyordu. Bu acıklı duruma dikkati çekmek için birkaç yıl önce yukarıda bahsettiğim Osmanlıca, öz Türkçe derken İngiliz atını alan Üsküdar'ı geçti makalesini yazdım. Yeni Türkiye 1995. Son yıllarda ise Müslümanlığı kendilerinin tekelindeymiş gibi göstermeye çalışan bir kesim, eskiden solculara yaptırıldığı gibi Türk ve Türkçe lafına karşı bir tavır takındılar. Mesela bir tıp bölümcesinde öğretim üyesi olup sık sık televizyonlarda görünen genççe bir zat sözcük kelimesine uydurukça demeye kalkmaz mı? Ben de kendisine ufak bir kedisi olup olmadığını, kedicik lafına da uydurukça mı diyeceğini sordum. Bu zat-ı muhterem herhalde bu derece mantık yoksunu olamazdı. Olsa olsa sözlerinin arkasında batının tuzağından gelme bir Türk ve Türkçe düşmanlığı yatıyordu. İşte Türkiye ve Türk böyle bölünür. Tasfiyecilik karşıtı iyi niyetli Türkçe severlerin bir kısmı bir hataya daha düştüler. Evet, tasfiye edilen kelimeler mesela Azerbaycanlı olan ortak dilimizi de zayıflatıyordu. Ama unutmayalım ki mesela Kıpçak Türk lehçelerinde, Kazak Kırgız hala var olan ama Batı Türkçesinde unutulmuş birçok gerçek Türkçe sözcüğü Türkiye'de yeniden canlandırmak veya o lehçelerde duran köklerden Türkçenin kurallarıyla yeni kelimeler türetmek elbette Türkçenin geliştirilmesinde kullanılacak en uygun yollardandı. Bu yeni ama çoğu aslında çok eski sözcükleri öz Türkçe diye bir ayırma tabi tutmamalı, eskisi yenisi hepsine Türkçe demeliyiz. Avrasya Türkleri ile ortak dilimizin zayıflayacağından endişe edenlerse yalnız Azeri Türkçesini değil Kazak, Kırgız, Tatar ve daha nicesinin Türkçelerini de hesaba katmalıdırlar. Bu Türkçe severler erkelerini, erke enerji, Türkçe konusunda bölünmeler, çekişmeler yaratmak veya devam ettirmeye değil, Türkçenin karşısına bugün sinsice dış ve iç düşmanlarca diktirilen İngiliz, İngilizce istilasına karşı etkin bir mücadele vermeye harcamalıdırlar. Sonuç olarak hangi Türkçe, daha doğrusu nasıl bir Türkçe istediğimize cevabımız şu olacak. 1. Osmanlıca, öz Türkçe diye bir ayrım yoktur, ikisi de Türkçedir. 2. Eğitim dili her aklı başında ülkede olduğu gibi tümüyle resmi dil, yani Türkçe olacaktır. Aksini yapanlar bilerek bilmeyerek Türkçenin dolayısıyla Türk varlığının kuyusunu kazmaktadırlar. Yabancı dille eğitim zaten anayasaya aykırı olduğu için kesinlikle yasaklanmalı ama bunu yaparken yabancı dilleri isteyene ayrıca doğru yöntemlerle öğretmek için tedbirler alınmalıdır. Dili Türkçe olması kesinlikle gereken özel okullar pahalı ayrıcalıklarını korumak için çeşitli yabancı diller, bilgisayar, gerçek bilim dili olan matematik, işletme ve diğer mesleklerde üstün bir eğitim verme rekabetine girmelidirler. 3. Eski ve yeni Türk Dil Kurumu'nun uzmanları etkinlikleri bir araya getirilmeli, ikisinin de birikiminden yararlanmalı, 3. dönemde basılmış bilim, teknik sözcükleri yeniden basılmalı, okullarda kullanılmalıdır. 4. Eski ve yeni öz Türkçe kelimeler, sözcükler ve de şimdi öbür Türk illerinde öğrendiğimiz lehçe kelimeleri hepsi sözlüğümüzde, konuşurken, yazarken kelime dağarcığımızda bulunmalıdır. Bu suretle Türk dünyasında ortak Türkçe gelişmesi de daha kolay sağlanacaktır. Eskisi, yenisi, alışılmış Türkçeleri varken özellikle son 5 yılda basın yayının da büyük etkisiyle ortaya çıkan İngilizce bozuntusu kelimelerden her Türkçe sever ve her vatandaş kesinlikle kaçınmalı, dilimize kasten batırılan bu dikenlerden son derece rahatsız olacak bilinci yeniden kazanmalıdır. Hele hele yabancı kelime, hatta yer adları 10 yıl öncesine kadar yaptığımız gibi Türkçe imla ile ve Türkçe ses uyumlarına uymuş şekilleriyle yazılmalı, söylenmeli. Her ülke öyle yapar. Yabancı imla kullanılmasından böbürlenme değil, utanç duyulmalıdır. Bu ara Türkçe'ye 4. dönemde yapılmış olan bir başka hainlik, imladan şapkaların kaldırılması bozgunculuğu düzeltilmeli. Bütün basın yayında, kitaplarda, yazışmalarda, okullarda şapkalar tekrar geri getirilmelidir. 5. Dükkan, şirket, iş yeri adlarını yabancı dilden koymak marifet değil, aşağılık duygusu ve haysiyetsizlik belirtisidir. Bunun herkes böyle bilsin, bilmeyeni ikaz etsin. 6. Gençlerin üstünde İngilizce yazılı, hatta Amerikan bayraklı gömlekler giymesi tam bir kafaların sömürgeleşmesi işareti. Böyle malları kasten yapıp piyasaya çıkaran şirketlere karşı tedbir alınmalı, halkça tepki gösterilmeli, başörtüsü konusunda aslen kesilen asıl bu ciddi şahsiyetsizlik, kim idüğü bilmezlik, onursuzluk karşısında hassaslaşmalıdır. 7. Türk devletinin birinci görevi, Türk adının, kimliğinin, varlığının, onun içinde Türk dilinin, tarih ve kültürünün yaşamasını sağlamaktır. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti vatanının toprak bütünlüğü bile buna bağlıdır. O halde devlet açık seçik ve kararlı bir şekilde Türkçenin korunması, yaşaması ve gelişmesini baş siyaseti yapmalı. Bunun için yabancı dille eğitimi toptan ve kökünden söküp atmalı. Türkçe bilimsel, teknik ve meslek dergilerinin tekrar çıkarılmasını, Türkçe telif ve tercüme eserlerin yazılıp basılmasını, yayılmasını teşvik etmeli, fiilen desteklemelidir. Hatta gayemiz Türkçeyi her ülkede yaymak, öğrenilmesini teşvik etmek, Türkçeyi hak ettiği yere Birleşmiş Milletler ve diğer kuruluşlarda oturtmak olmalıdır. Almanya, Amerika gibi ülkelerdeki Türk azınlıkların yaptıkları toplantılarda Türkçe yerine İngilizce, Almanya'da bile İngilizce konuşulmasını isteyen, hatta emreden diplomatlarımız hakkında soruşturma açılmalıdır. Türkçe için önümüzde yeni dönem 2000 yılı ve sonrası. Gördük ki Cumhuriyet'in birinci dönemiyle Türkçe altın devirlerinden birine girdi ama sonra ikinci ve üçüncü dönemlerde iş tasfiyeciliğe döküldü. Her alanda olduğu gibi Türkçe konusunda da aydınlar tekrar bölündüler. Sonuç olarak bir kısmının eski Türkçe'ye, bir kısmının ise yeni türetilen terimlere karşı çıkmasıyla Türkçe büyük bir darbe yer gibi oldu. Açılan boşluğa kasten İngilizce sokuşturulmak istendi. Dördüncü dönemde, yani bu dönem, artık görünmeye başlayan görünmez eller, iç ve dış düşmanlar, Türkçenin, dolayısıyla Türk adının tarihten silinmesi için son perdeyi oynamaya başladılar. Eğitim dili toptan İngilizceye dönüştürülüyor. Türkçe, bilim teknik yayınları kaldırıldı. Evren kentlerde, üniversite, Darülfünun, Türkçe yazmak çizmek adeta yasak hale getiriliyor. Türkiye'nin dilini Türkçe değil İngilizce yapmak gayretinin son derece hızlandığı belli. Fransızların Kuzey Afrika'dan Arapçayı kaldırdıkları gibi. Şimdi 2000'de yeni bir döneme gireceğiz. Şu anda ise binlerce yıllık Türk ve Türkçe tarihinin en can alıcı dönüm noktasında bulunuyoruz. Ya Türkçe ve dolayısıyla Türk kimliği yok olacak, buralardaki insanlar onun bunun kölesi kavimlere dönüşecek ya da her bıçak kemiğe dayandığında olduğu gibi bu millet dış kaynaklı saçma sapan bölünmeleri, ayrı gayrılıkları bir kenara bırakacak. Türkçesine tümüyle can simidi gibi sarılacak, ona sahip çıkacak, kim olduğunu, nasıl bir Türkiye, nasıl bir dünya istediğine karar verecek, sinsi iç ve dış düşmanlarla mücadele edecek ve eminim galip çıkacak.